Ayrım 12. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 161. Tüylü Kertenkele. Klanımızın serüvencisi olan Tabra, yılda birkaç kez uzak yerlere seyahat ederdi. Özellikle de ya Kongo gibi tehlikeli olduğundan ya da Küba gibi politik açıdan öteki uçta bulunduğundan Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalılara gitmeyi tavsiye etmediği yerlere. Tam bir hacı sadeli içinde ve tek başına. En ilkel koşullarda dünya çeşitli yönlere doğru dolaşmıştı, ta ki sonunda kendisine eşlik etmeye hazır bir erkeği bulana kadar. Arkadaşımın takiplerin hesabını unuttuğumdan, bazı hikayeler de belleğimde birbirine karıştığından, sırf tedbirli olmak için adamın adını değiştirmek zorundayım. Diyelim ki adı Alfredo Lopez. Tüylü kertenkeleydi. Çok zeki bir adamdı. O kadar da yakışıklıydı ki önüne çıkan her camda veya aynada kendini seyretmeden edemezdi. O zeytunlu teni ve atletik bedeniyle insanın gözünü okşuyordu. Özellikle de adam kendinden söz ederken hayranlıktan ağzı bir kaş açık seyreden Tabra'nın gözünü. Babası Chihuahualı bir Meksikalı, annesi ise Teksaslı bir Comanche yerlisiydi. Bu da onun o simsiyah gür saçlarına ömür boyu sahip olacağının bir garantisiydi. Genellikle at kuyruğu yaptığı saçlarını Tabra arada bir örüp boncuklar ve tüylerle süslerdi. Gezip tozmaya karşı her zaman büyük bir merak beslemiş ama mütevazi geliri bunu yapmasına olanak vermemişti. Tüylü kertenkele bütün hayat boyunca gizli ama yine de duymak isteyen herkese anlattığı bir misyon için hazırlanmıştı. Montezuma olarak da bilinen ve 1466-1500 yılları arasında yaşamış Aztek hükümdar. Bütün hayatı boyunca Avusturya'daki bir müzede bulunan tacını geri alıp yasal sahipleri olan Azteklere geri vermekti misyon. Üzerinde ya taç ya ölüm. Yaşasın Montezuma yazılı bir siyah bir tişört giyerdi. Fili acaba Aztekler onun bu girişimine destek verdiler mi diye merak edip sormuştu. O da vermediklerini söylemişti çünkü henüz çok gizliydi bu plan. 400 adet Quetzal. Orta Amerika'ya özgü yeşil ve kırmızı renklerde bir kuş. Tüyünden yapılmış olan bu taç 500 küsür yıllıktı. Büyük bir olasılıkla birazcık güve yenikli olması gerekti. Aile yemeklerinden birinde onu buraya nasıl getireceğini sorduk. Bir daha ziyaretimize gelmedi. Belki de kendisini alaya aldığımızı sandı. Tabra, emperyalistlerin başka ulusların kültür hazinelerine sahip çıktıklarını anlattı bize. Hani şu Mısır mezarlarında ne var ne yoksa çalıp Londra'ya götüren İngilizler gibi. Kertenkeleye gelince o da Tabra'nın sağ baldırındaki Quetzalcoatl adı Nahuatl dilinde tüylü yılan anlamına gelen Orta Amerika tanrısı. Dövmesine hayrandı. Kendisine isim seçerken esinlenmiş olduğu tüylü bir yılan biçimindeki bu Orta Amerika tanrısının dövmesini Tabra'nın kendine yaptırmış olması kadar büyük bir tesadüf olamazdı. İyi bir Comanche yerlisi olarak çöllerdeki doğanın kendisini çağırdığını hisseden kertenkelenin ısrarı üzerine ölüm vadisine bir gezi yaptılar. Ben bunun hiç de iyi bir fikir olmadığı konusunda Tabra'yı uyarmıştım. Hatta o yerin adı bile pek iyi alamet değildi. Tabra günlerce araba kullanmış, çadırı ve dertleri sırtlanarak susuzluktan ve güneşten mahvolmuş bir halde kahramanın arkasından kilometrelerce yol yürümüştü. O arada adam da kendi ritüelleri için kutsal çakıl taşları toplamakla meşguldü. Arkadaşım şikayet etmekten sakınıyordu. Kendisinin fiziksel yetersizliğini ve yaşını yüzüne vurmasını istemiyordu. Çünkü ondan 12 yaş büyüktü Tabra. Sonunda tüylü kertenkele kamp yapmak için en uygun yeri bulmuştu. Pancar gibi kıpkırmızı kesilmiş ve susuzluktan dili damağına yapışmış olan Tabra, çadırı kurmuş ve ateşler içinde yanarak kendini uyku tulumunun üstüne atmıştı. Yerli davasının şampiyonu olan adam yerinden kalkıp kendisine sahanda yumurta yapması için bağırıp çağırmıştı ona. Su, su diye ağzının içinde geveleyebiliyordu Tabra. Annem olsaydı ölecek hallere gelse bile babama kuru fasulye pişirirdi diye karşılık vermişti sinirlenen kertenkele. Güneşten neredeyse kararıp kömür olmuş bir halde yere yığılıp ölecek raddeye geldi. Ölüler Vadisi'nde bütün o başına gelenlere rağmen Tabra, etnik takılar için ilham aramaya ve garip eşyalar koleksiyonuna katmak amacıyla küçültülmüş bir insan kafası bulmaya gideceği Sumatra ve Yeni Gine'ye de davet etmişti onu. Fiziksel kusursuzluğuna son derece dikkat eden tüylü kertenkele, hiç kimseyle paylaşmadığı losyonları ve merhemleriyle dolu ağır bir torbayla bu gezegen üzerindeki bir gezginin beriberi hastalığından tut da piton saldırısına varana kadar başına gelebilecek her türlü hastalık ve kaza hakkında koca bir kitap taşıyordu. Yeni Gine'deki bir köyde Tabra öksürüğe yakalanmıştı. Belki de çok kan kaybettiği o göğüs ameliyatı yüzünden beti benzi solgun ve yorgundu. Tüylü kertenkele o felaketler ansiklopedisine danıştıktan sonra sakın bana dokunma, bulaşıcı olabilir. Belki de ataların beyinlerini yemekten gelen bir hastalığa tutulmuşsundur dedi telaş içinde. Hangi ataların? Herhangi birinin, kendi atalarımız olması gerekmez. Bu insanlar ölülerin beyinlerini yerler. Beynin bütününü yemiyorlar ki. Kertenkele saygı göstergesi olarak yalnızca birazcığını yiyorlar. Ama bizim böyle bir şey yediğimizden kuşkuluyum. Bazen insan tabağında ne olduğunu bilemez. Üstelik biz de domuz yedik. Bu Katinki'deki domuzlar ne vurlarsa onu yerler. Mezarlıkta eşelenirken görmedin mi onları? Tabra ile Alfredo Lopez tüylü kertenkele arasındaki ilişki adam eski bir sevgisine geri dönmeye karar verince bir süreliğine bozulmuştu. Çünkü bu kadın Montezuma'nın tacını ancak tertemiz bireye sahip olan bir kişinin geri alabileceğine, oysa Tabra ile birlikte olduğu sürece onunkine pislik bulaştığına adamı inandırmıştı. O taç destanı için gerekli olan paraya katkıda bulmuş olan arkadaşıma, o kadının yüreği neden seninkinden daha temiz oluyormuş diye sordum. Merak etme, geri dönecektir diye onu teselli etti Willy. Bense Allah korusun diye düşünmüştüm. Nankör herifin anısını silmeye can atarak. Ama Tabra'nın hüzünlü gözlerini görünce susmayı tercih ettim. Kertenkele yüreği ne kadar temiz olursa olsun, öteki kadının kendisine parasal katkıda bulunmaya niyeti olmadığını anlar anlamaz geri döndü. Bir üçgen oluşturarak birbirini sevebilecekleri düşüncesi de çıka gelmişti ama Tabra böylesine mormon, 1830'da Joseph Smith G.R. tarafından ABD Utah'da Ahir Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi adıyla kurulan ve 1850'lerde çok eşliğe izin veren bir mezhebin üyelerine verilen ad. Usulü bir çözüm yolunu asla kabul etmezdi. O günlerde Tabra'nın eski kocası öldü. Bu Samoalı vaiz sonunda 150 kilo olmuştu. Yüksek tansiyon ve hızla kötüye giden bir şeker hastalığı vardı. Adamın bir ayağını kestiler. Aylar sonunda bacağını dizinin üstünden kesmek zorunda kaldılar. Tabra evinde neler çektiğini bana anlatmıştı. Küçük bir kızken onu baştan çıkararak birlikte kaçmaya razı eden, daha ilk günden onu acımasızca döven, yıllarca dehşet içinde yaşatan, boşandıktan sonra da oğluna sırtını dönen o adamın uyguladığı şiddetin yarattığı travmayı aşabilmek için yıllarca tedaviye ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Tabra oğlu Tongi'yi çocuğun babasından en küçük bir yardım görmeden tek başına büyütmüştü. Yine de öldüğüne sevinmediğini sorduğumda şaşkınlıkla baktı bana. Neden sevinecekmişim? Tonji üzgün, hem arkasına başka bir sürü çocuk daha bıraktı dedi. Yol arkadaş. Tüylü kertenkele ile kıyaslandığında benim yol arkadaşım Willy tam bir anne gibidir. O bana göz kulak olur. Tabra'nın gezegeninin en uç noktalarına yaptığı gezilerle kıyaslandığında benim o kısacık iş seyahatlerim acınacak şeylerdi ama yine de beni yorgunluktan bitkin bırakıyordu. Her dakika uçaklara binmek zorundaydım. Orada öteki yolcuların virüsleriyle bakterilerinden kendimi zar zor koruyor, haftalarca evimden uzakta kalarak gün boyunca konuşmalar hazırlıyordum. Kitap yazmaya nasıl vakit bulabiliyordum bilmiyorum. Halkın önünde paniğe kapılmadan konuşmayı, havaalanlarında kaybolmamayı, küçücük bir valizin içindekilerle hayatta kalabilmeyi, bir ıslıkla taksi durdurmayı, midem ağrısı ve ayakkabılarım ayağımı sıksa da beni selamlayan insanlara gülümsemeyi öğrenmiştim. Nerelerde bulunduğumu hiç hatırlamıyorum, önemi de yok. Avrupa'yı, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, Latin Amerika'yı, Afrika ve Asya'nın bir bölümünü ve Kuzey Dakota dışında Birleşik Devletler'in her yanını dolaştığımı biliyorum. Uçaklarda anneme el yazısı mektuplar yazarak maceralarımı anlatıyordum ama Aradan 10 yıl geçtikten sonra o mektupları okuyunca bütün olaylar sanki başka birinin başından geçmiş gibi geliyor. Aklımda kalan tek canlı anı kış ortasında New York'ta geçen bir sahneydi. Çok sonra ancak Hindistan'a yaptığım bir yolculuğun ardından içimden çıkarıp atabildiğim bir üzüntü konusu olacaktı bu. Billy hafta sonu benimle buluşmuştu da Jason'ı ve deri ceketli entel gençlerden oluşan bir grup üniversiteli arkadaşını daha yeni ziyaret etmiştik. Sally'den ayrı kaldı, bütün aylar boyunca evlilikten bir daha söz edilmemişti. O nişanlının sona erdiği düşüncesine kapılmıştık. Çünkü Jason'ın şiddetle inkar ettiği halde kız birkaç vesileyle öyle olduğunu dokundurmuştu. Jason'a bakarsan okulu bitir bitirmez evleneceklerdi. Ernesto'nun Kaliforniya'da ziyaretimize geldiği bir defasında Sally ile kısa ama yoğun bir ilişki yaşadığını öğrenmiştik. Bu yüzden de kızın hiçbir bağının olmadığını tahmin ediyorduk. Uzun yıllar sonrasına kadar Jason bundan haberi olmadı. O zaman da ailemize karşı onca ülküleştirmiş olduğu inancını paramparça edecek olan o olaylar çoktan patlak vermişti bile. Billy ile ikimiz oğlumuzun ne kadar da değiştiğini düşünerek heyecan içinde vedalaşmıştık onda. Jason'ı aynı evde yaşamaya başladığımdan geceleri kitap okuyarak da kafadar arkadaşlarıyla eğlenerek geçirir. Öğleden sonra saat 4'te kalkıp kir içinde tüylü bir battaniyeye sarınarak terasa yerleşip sigarayla bira içer. Telefonla konuşurdu ta ki sonunda kalkıp derse gitsin diye ve onu ite kaka harekete geçirene kadar. Yeteneğin olduğunu bildiğimizden her zaman yapacağını tahmin ettiğimiz gibi bu sefer artık yazar olma yolundaydı. Billy ile ikimiz geçmişteki o dönemi hatırlarken bir yandan da gürültünün ve kalabalığın, trafiğin, beton ve kar yığınlarının arasında 5. caddede dolaşıyorduk. Tam o sırada Rus İmparatorluğu'nun antika mücevherlerinden bir koleksiyonu sergilemekte olan bir dükkanın vitrinin önünde yerde dertöp olmuş tir tir titreyen bir kadın gördük. Afrika kökenli bir kadındı, pislik içindeydi, paçavralara sarılmış, üstüne siyah bir çöp torbası örtmüştü, ağlıyordu. Bu öyle umutsuz bir ağlayıştı ki benim için dünya sanki bir fotoğraf karesiymiş gibi donup kalmıştı. O zavallının sonsuz acısı içinde hava bile bir anlığına durmuştu. Yanına çömeldim, yanında ne kadar param varsa hepsini çıkarıp verdim. Gerçi çok geçmeden pezevengin birinin gelip hepsini elinden alacağından emindim. Onunla konuşmaya çalıştım ama İngilizce bilmiyordu ya da konuşamayacak bir haldeydi. Kimdi bu kadın? Bu derece kimsesiz bir duruma nasıl düşmüştü? Belki de Karayipler'deki bir adadan ya da Afrika kıyılarından geliyordu da dalgalar bir rastlantı sonucu onu 5. caddeye atmıştı. Hani şu başka bir alemden yeryüzüne düşen göktaşları gibi. Onu yardım edememenin ya da etmek istememenin verdiği acı bir suçluluk duygusu içinde kalmıştım. Üşüyerek acele acele yürümeyi sürdürdük. Birkaç blok ötede bir tiyatroya girdik ve gecenin karanlığı içine kaybolan kadın ta gerilerde kaldı. Onu unutamayacağım ve onun o ağlayışının bastırılmaz bir çağrı olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Ta ki sonunda aradan birkaç yıl geçip de hayat onu bir yanıt verme fırsatını önüme çıkarana kadar. Biri işinden kaçabildiği zamanlar birlikte bir iki gece geçirebilelim diye ülkenin değişik noktalarında benimle buluşmak üzere uçağa atlayıp yanıma geliyordu. Avukatlık bürosu onun bütün vaktini alıyor, mesleğinin sefasını sürmekten çok cefasını çekiyordu. Müvekkilleri iş kazaları geçirmiş olan yoksul insanlardı. Meksika ve Orta Amerika'dan çoğunu kaçak olan göçmenlerin sayısı arttıkça Kaliforniya'daki yabancı düşmanlığı da artıyordu. Billy müvekkiller için kopardığı tazminattan ya da herhangi bir davadan kazandığı paradan belli bir yüzde alıyordu ama bu rakamlar her defasında daha da azalıyor ve elde edilmesi güçleşiyordu. Neyse ki kira ödemiyordu çünkü Sausalito'daki ofisinin bulunduğu o eski genelevin sahibi biz. Muhasebecisi tonk maaşları, hesapları, vergileri, sigortaları ve bankaları karşılayabilmek için ne hokkabazlıklar yapmıyordu. Bu soylu Çinli Billy'yi sanki geri zekalı oğluymuş gibi koruyor, cimriliği dillere destan hale gelecek kadar tasarruf ediyordu. Geceleri biz ofisten çıkıp gittiğimizde Tong'un kağıt bardakları çöp sepetinden çıkarıp yıkayarak mutfaktaki yerine geri koyduğuna yeminler ediyordu Sheila. Doğrusunu istersen muhasebecisinin o dikkatli gözleri ve sayı boncukları olmasaydı Billy batardı. Tong neredeyse 50 yaşındaydı ama her zaman giydiği kot pantolonu ve lastik ayakkabılarıyla, tepesine kas katı bir tutam saçıyla, ufak tefek ve sıska haliyle tıpkı genç bir öğrenci gibi görünüyordu. Aynı çatı altında yaşadıkları halde 12 yıldır eşiyle konuşmuyordu. tasarruflarını bölmemek için ve Tong'un anasının kokusundan boşanmıyorlardı da, 30 yıldır Kaliforniya'da yaşayan bu ufacık tefecik, çirkin ihtiyarcık kendini Çin'in güneyinde sanıyordu. Kadıncağız tek kelime İngilizce bilmiyordu. Alışverişlerini Chinatown'daki marketlerden yapıyor, Çince yayın yapan radyoyu dinliyor ve San Francisco'daki Çince gazeteleri okuyordu. Tong'la ikimiz Willie'ye karşı ortak bir sevgi besliyorduk. İkimiz de birbirimizin tarzını anlamadığımız halde bu sevgi bizi birleştiriyordu. Başlangıçta Willie ile birlikte yaşamaya daha yeni geldiğimde Tong fırsat buldukça gösterdi. Köhnemiş bir güvensizlik duyuyordu bana karşı. "Senin muhasebecinin benimle ne alıp veremediği var?" diye sordum günün birinde Willie'ye. "Özel bir nedeni yok. Bugüne kadar yanımda olan kadınların hepsi bana pahalıya mal oldu. Tong hesaplarıma baktığından müzmin bir bekar olarak yaşamamı tercih ediyor," diye açıkladı bana. "Ona söyle, ben 17 yaşımdan beri kendi geçimimi kendim sağladım." Herhalde söylemiş olmak, Tong bana birazcık saygıyla bakmaya başladı. Bir cumartesi günü beni ofiste banyoları ovarken ve elektrikli süpürgeyle ortalığın tozunu temizlerken buldu. İşte o zaman bu saygı örtbas ettiği bir hayranlığa dönüştü. "Siz bununla evlenin, o temizlik yapıyor," diye tavsiyede bulunmuş biri. O az çok sınırlı İngilizcesiyle. Evleneceğimizi duyurduğumuzda bizi ilk kutlayan o olmuştu. Willie'yle yaşadığım bu uzun aşk hayatımın olgunluk yıllarında bir nimet oldu benim için. Babamdan boşandığım zaman yoluma tek başıma devam etmeye hazırlamıştım kendimi. Çünkü başka bir can yoldaşı bulmanın neredeyse imkansız olacağını düşünüyordum. Buyurgan, bağımsız, klan halinde yaşamayı seven biriyimdir ben. Vaktimin yarısını bir yere gizlenip hiç konuşmadan tek başıma geçirmemi gerektiren, pek de sıradan olmayan bir işim var. Sahte bir tevazu göstermek istemiyorum, iyi taraflarım da olmalı. Hatırladığın bir tanesi var mı yavrum? Dur bir düşüneyim. Örneğin pek fazla bakıma ihtiyacım yoktur. Sağlıklı ve sevgi dolu biriyimdir. Eğlenceli olduğumu, benim yanımda kimsenin canının sıkılmadığını söylersin sen. Ama o eskidendi. Sen gittikten sonra partinin gülü olma hevesim kalmadı. İçime kapandım. Görsen beni tanımazsın. Bana katlanabilecek tek erkeği hem de hiç beklemediğim bir yerde ve zamanda bulmak tam bir mucizeydi. Eş zamanlılık denir buna. Şans denir. Büyük annem olsa kısmet derdi. Willie daha önceki yaşamlarımızda birbirimizi sevmiş olduğumuzu, gelecekteki hayatlarımızda da bunu yapmayı sürdüreceğimizi iddia ediyor ama bilirsin ya, insanın karmasının ve ruhunun yeniden beden bulması beni ne kadar korkutur. Ben bu aşk deneyimini tek bir hayatta sınırlandırmayı tercih ederim. O kadarı yeterli. Biri beni hala o kadar yabancı görünüyor ki, sabahları tıraş olurken onu aynada gördüğümde fazlasıyla beyaz tenli, iri yarı ve Amerika olan bu adam da kimin nesi, hem neden aynı banyodayız diye her defasında merak ediyorum. Tanıştığımızda çok az ortak yanımız vardı. Çok farklı çevrelerden gelmiştik. Anlaşabilmek için yeni bir dil, Spanglish, uydurmamız gerekmişti. Geçmişimiz, kültürümüz ve adetlerimiz bizi ayırıyordu. Yapay olarak birbirine bağlı bir ailenin içindeki çocukların kaçınılmaz sorunları da öyle. Ama aşk için gerekli olan yeri dirsek darbeleriyle açmayı başardık. Onun yanında Amerika'ya yerleşebilmek için neredeyse bütün sahip olduklarımı bıraktığım ve onun hayatındaki savaşın kargasına elimden geldiğince uyum sağladığım doğru. Ama birlikte olabilmemiz için o da bir sürü ödün verip hayatında değişiklikler yaptı. Ta başından itibaren benim ailemi benimsedi ve işime saygı gösterdi. Elinden geldiğince bana eşlik etti. Beni destekleyerek kendime karşı bile korudu. O beni hiç eleştirmez. Garip huylarımı tatlı tatlı alay alır. Zorbalığa hiç gelemez. Benimle aşık atmaya kalkışmaz. Şimdiye kadar yaptığımız kavgalarda bile bana karşı soylu bir davranış göstermiştir. Willie kendi bölgesini yaygara koparmadan savunur. Dediğine göre kendi etrafına tebeşirle çizdiği küçük bir dairenin içinde benden de klanımdan da uzak kalıyormuş. O çizgiyi aşmamaya özen göstermek gerek. Onun o kaba saba dış görünümün altında yatan muazzam bir tatlılık vardır. Kocaman bir köpek gibi duygusaldır. O olmasaydı ben böyle rahat rahat bunca şey yazamazdım. Çünkü sözleşmelerimden ve sosyal yaşantımızdan tut da evdeki o gizemli makinelerin çalışmalarına varana kadar beni korkutan her şeyle uğraşır. Onu yanımda görmek beni hala şaşırtıyor olsa da onun o koskoca varlığına öyle alıştım ki artık onsuz yaşayamam. Willie evi de dolduruyor, benim hayatımı da. 12. ayrımın sonu, sayfa 172.